Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siz değerli dinleyenlerime hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Efendim, gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi, vatanımızı, ülkemizi, İslam alemini feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Bütün sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi, kederlerimizi gidersin kıymetli dinleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını, örnek ahlakını ele aldığımız bu güzel programda siz değerli, kıymetli dinleyenlerimle bugün Allah Resulü'nün hayatındaki itidal, ahenk, güzellik, kıvam, her şeyinde, yemesinde, içmesinde, konuşmasında, insan ilişkilerinde, tebliğinde, ibadetinde nasıl böyle en kıvamında, en güzel bir hayat yaşamış ve bize bir örnek hayat takdim etmiş. Bunun yine örnekleri üzerinde duracağız. Çok ilgi çekici, calibi dikkat, cazip örnekler var Efendimizin hayatında ve tavsiyelerinde, yaşanan olaylarda. Onları tahlil etmeye, onları arz etmeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirteyim ki, şeytanın bir özelliği, yani insana hep sol tarafından gelmiyor şeytan. İnsana bazen solundan, bazen sağından, bazen önünden, bazen arkasından geliyor. Araf suresindeki beyan edildiği üzere ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Diyor ki şeytan Rabbimize, madem ki sen beni huzurundan kovdun, beni azdırdın, beni böyle lanetledin, ben de yapacağımı bilirim. Senin sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım ve sonra senin kullarına önden, arkadan, sağdan, soldan geleceğim ve onların pek çoğunu şükredici olarak bulamayacaksın. Saptıracağım. Hepsini saptıracağım. Hepsini nankörlüğe, hepsini kötülüğe, günaha, gücüm yettiği kadar bütün gücümle onların hepsini saptıracağım diyor. İşte burada önden, arkadan, sağdan, soldan gelme farklı şekillerde değerlendiriliyor, tefsir ediliyor. Bir manada şu, yani eğer soldan gelme demek, ben onları harama, inkara, şirke, harama sürükleyeceğim. Haramları cazip göstereceğim. Bunda muvaffak olamazsam bu kez sağdan geleceğim. Sağdan gelmek nasıl olacak? Sağdan gelmek de bu kez dinde aşırılığı ona telkin edeceğim. Yani sana iki rekat namaz kılmak yetmez, işte 100 rekat kıl falan kandilde, falan gece, işte 100 rekat namaz kılarsan şöyle olursun, 1 rekat kılarsan böyle olursun. Ya Allah, Allah için söyleyin ya, bir insan bir gecede 100 rekat namaz nasıl kılacak? Bakalım, peygamberin hayatına bakalım, bir gece 100 rekat namaz kılmış mı kılmamış mı? Bu fakire göre, bu ilmim, kısır ilmim çerçevesi söylüyorum, Resul Efendimizin bir gece 100 rekat namaz kıldığı mervi değildir. Kılmamıştır. Resul Efendimizin kılmadığını biz niye kılalım? İşte sana yetmez. Bir ay, 2 gün oruç tutmak, hedam tutacaksın, oruç tutacaksın. Veya 3 ayları birbirine bağlayarak oruç tutacaksın. Bazı kardeşlerimiz var, bakıyorum, işte elhamdülillah bu sene yine efendim 3 ayda deliksiz çıkardık. Ya mübarek, madem tutuyorsun, hiç olmasa riyakarlığını yapma da kimse bilmesin, Allah bilsin. Bak bakalım Resulullah Efendimiz Aleyhisselam böyle deliksiz 3 ay oruç tuttuğu var mı? Yani biz peygamberimizden daha mı bu dini bileceğiz? Daha mı efendim iyi Müslüman olacağız? Yani şeytan ne yapıyor? Namazda, oruçta, harcamada, şurada, burada kişiye diyor mesela. Sadaka verecek, 5 lira sadaka olmaz. Vereceksem 50'den aşağı vermem. E niye kardeşim? Olabilir, 1 lira da olabilir, 50 kuruş da olabilir, 5 lira da olabilir yerine göre. Yani 1 lira da bir ekmek parasıdır. Bugün halk ekmekten efendim 1 lira bile değiliz. Yani 80 kuruş ekmek alıyoruz. Ya bir insana 2 lira verecek olsak, evet orada 2 ekmek alıp akşam ailesine götürebilir. Ne güzel bir ikram. Niye küçük görelim 1 lira 2 lirayı? 5 lira verecek olsak efendim 5 kişilik 6 kişilik ailenin ekmek ihtiyacı karşılar. Ne kadar güzel bir şey. Ama olmaz diyor. Yani vereceksen 50 lira vermen lazım. Düşük şey sana şanına layık olmaz. Yani bu gibi şeylerde şeytan ne yapıyor? Yani önden ne geliyor, arkadan da. Soldan da geliyor, sağdan da. Nereden geleceği belli olmuyor. Kişiyi saptırmak için, kişiyi yanlış yollara yönetmek için şeytandan her türlü vesvese ve her türlü her yönden bir tahrik gelebilir. Ayet bunu söylüyor. Onun için bu itidal meselesi söz konusu olunca daha çok sahabe hayatında şeytanın onlara bu yönden geldiğini ve onlara ibadetleri daha fazla yapmaları noktasında vesvese verdiğini ve onların ilgili sıkıntılar olduğunu, Efendimiz'in hep buna müdahale ettiğini görüyoruz. Onun örneklerinden size takdim etmek istiyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir kadınla birlikte otururlarken yanlarına Peygamber Efendimiz geliyor. Efendimiz aleyhisselam bu kadın kim diye soruyor. Ayşe validemiz bu filan hanımdır dedikten sonra onun çok namaz kıldığından şu kadar bir ibadetlerinden falan bahsediyor. Namazından, orucundan, zikrinden böyle kendisini kaptırmış anlaşılan belli ki. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunları saymana gerek yok. Gücünüzün yettiği nispette ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin ederim ki siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz. İnna Allaha la yemillu hatta temillu. Siz usanırsınız ama Allah usanmaz. Hiç Allah kendisi kulluk yapılmasından, secde yapılmasından ne usanmaz Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak'ta usanma diye bir özellik yok ki. Cenab-ı Hak'ta bir yorulma diye bir özellik yok. Cenab-ı Hak hayyun la yemut, ebedi, ezeli, kadir. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir sıfatında, hiçbir özelliğinde zerre kadar bir eksiklik olmaz. O alemlerin Rabbi Allah Teala. Ama kul öyle değil. Kul yoruluyor, bıkıyor, usanıyor. Yani bütün duygularımız, bütün özelliklerimiz hep sınırlı. Dolayısıyla ne yapıyor? Yani aşırı gitmeyin. Şöyle o da ya, namazı niyazıyla çok fazla böyle övmeye de gerek yok. Gücünüz yettiği kadar yapın. Siz bıkıp usanmadıkça Allah usanmaz. Bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapın. Çünkü amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Edve muha ve yenkalle. Şimdi bu ne güzel Efendimizin hatırlatmaları. Çünkü bu konuda şunu söyleyebiliriz. İbadetlerinde ihmalkar olan kardeşlerimiz vardır. Yani farz olan namazı kılmayan, farz olan orucu tutamayan, farz ibadetini yapmayan kardeşlerimiz, hatta bunu bir ihmal edenler vardır. Bunlara bizim söyleyeceğimiz nedir? Söyleyeceğimiz Allah'ın farz kıldığı, vacip kıldığı, yapmamız mutlaka gereken şeyleri ihmal ederek göstermeyelim. Onlar yapılması zararı olan şeylerdir. Mutlaka yapmamız lazım. Ama bir de böyle aşırı giden kardeşlerimiz de oluyor. Yani ibadetinde, namazında, diğer şeylerinde, zikrinde, tesbihinde böyle iyice kendini kaptırmış, doğru mu yanlış mı düşünmeden olan oluyor. Resul Efendimiz'in hatırlatmaları bununla alakalı olacak. Yine Resul Efendimiz aleyhisselam bir gün sabah Mescid-i Nebevi'ye sabah namazına giderken eşlerinden Cevriye validemiz kalkmış erkenden evin kenarına oturmuş, dizüstü oturmuş böyle. Boynunu bükmüş, ibadetle meşgul oluyor. Efendimiz evden çıkıp namaza giderken o halde. Resul Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Sabah namazını kıldırıyor. Namazdan sonra belki işrak vaktine kadar kalıyor orada. Ya sohbet yapıyor ya sahabenin rüyalarını tabir ediyor. İşrak namazını kılıp geliyor. Belki aradan 2 saat, 3 saat bir zaman geçiyor. Geliyor ki Hazreti Cevriye yine odanın içerisinde oturduğu yerde aynı vaziyette yine kendine göre bir meşguliyete devam ediyor. Uzun bir meşguliyet. Efendimiz Aleyhisselam merak ediyor, soruyor. Diyor ki Cevriye ne yapıyorsun? O diyor ki ya Resulallah diyor, ibadetle meşgul oluyor. Ne yapıyorsun peki? Ya şunu yaptım, bunu yaptım. İşte kendine göre bir şeyler düşünmüş. Belki Resulullah Efendimiz'in duyduklarından da hareketle ilham alarak kendine bir şey dizmiş. Saatlerce uğraşıyor. Kendi kafasına göre. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ya Cevriye diyor. Ya biraz kendini diyor, boşu boşuna yoruyorsun diyor. Bak diyor ben sana diyor bir söz öğreteyim, bir zikir öğreteyim, bir dua öğreteyim. Şunu diyor 3 defa tekrar edersen 3 saattir yaptığın, kendi kafana göre yaptığın bütün bu ibadetlerden, şeylerden daha çok sevap alırsın. Tabi Cevriye Validemiz hoşuna gidiyor. Diyor ki ya sonra öğret diyor, yapayım diyor. O sefer Efendimiz öğretiyor ve Allah razı olsun Cevriye Validemiz de o rivayeti bize naklediyor ve biz de şimdi onu öğreniyoruz. Diyor ki şu duayı, şu tesbihi oku. Nedir o? Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi ve münteha ilmihi. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün övgüye layık kemal sıfatlara sahiptir. Çok yücedir. Cenab-ı Hak yüceler yücesidir. Onun yüceliği adede halkihi mahlukatın adedince böyledir. Ve rıza nefsihi zatının rızası nispetinde böyledir. Ve midade kelimatihi kelimelerinin sayısınca böyledir. Ve zinete arşihi arşının zineti adedince böyledir. Ve münteha ilmihi ilminin miktarı kadar böyledir. Yani bir sonsuzluk var. Yani Cenab-ı Hakk'ı sonsuz kere sonsuz, sonsuz üzeri 1000 sonsuz efendim tesbih ederim demek. Bu duanın manası biraz daha böyle rahatlanasın diye söylersek sonsuz üzere artı sonsuz Allah'a hamd olsun, Allah'a tesbih olsun Cenab-ı Hakk'ı efendim böyle hamd ederim duası. Sen bunu diyor 3 defa oku diyor dikkatli bir şekilde sana 3 saat ibadetinden kafana göre daha faziletli. Ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Orada onu itidalli olmaya, dikkatli olmaya ve sünnet-i seniyeye uygun tarzda davranmaya, boş yorgunluklardan da kendini kurtarmaya çağırıyor. Muhterem dinleyenlerimiz, Ashab-ı Kiram'dan bazıları bir gün sevgili peygamberimizin ibadetini öğrenmek için muhterem annelerimizin yani efendim eşleri yanına geldiler, ona sordular. Onlar da peygamberimizin yaptığı ibadetlerini gördükleri nispetle anlattılar. Efendimizin itidal üzere yapmış olduğu ibadetlerini az gördü bu gelen kişiler. Dedi o peygamber. Bu kadar yapması normal. Ama biz bir peygamber değiliz. Bizim daha çok yapmamız lazım. Diyerek kendi kendilerine şöyle karar verdiler. Allah'ın Resulü nerede? Biz neredeyiz? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır. Bizim öyle bir garantimiz yoktur. Bunun için işlerinden biri ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım. Aferin. Kıl bakalım. İkincisi, ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim. Tebrik ederiz. Sen de öyle yap bakalım hadi. Üçüncüsü abi de, ben de sağ olduğum sürece evlenmeyeceğim, kadınlara uzak duracağım diye söz verdi. Hiç. Birisi daha namaz kılacak, birisi daha oruç tutacak, birisi de evlenmeden böyle bir ruhban hayatı yaşayacak. Bir müddet sonra peygamberimiz onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Sizi uyarıyorum. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de istirahat ediyorum, uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Buhari nikah 1. Peygamberimizin nafi ibadetlerinin itilal üzere olması ümmet için bir rahmet vesilesidir. Bu hususta kendisini örnek alanlar herhangi bir zarara uğramadıkları gibi kimse tarafından da kınanmazlar. Herkesin her zaman çok ibadet etme gücü yetmeyebilir. Bu sebeple her fert gücünün yettiği kadar nafile ibadet yapmakla serbest bırakılmıştır. Diğer taraftan ifrata varan bir ibadet Allah'tan daha çok korkma ve daha dindar olma anlamına da gelmez. Resul Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Bu konuda bir uyarıda bulunmuş oluyor. Hani bunun bazen böyle fıkralarımıza da konu olmuştur. Yani işin esprisi babından yani bir oflu Karadenizli her sene hacıya gidiyor, umreye gidiyor falan böyle. Yani sürekli hac, sürekli umre böyle ibadetler. Belki işte 20 defa umreye gidiyor, 10 defa hacıya gidiyor. Yine bir geldiğinde böyle işte gittik geldik Allah kabul etsin bir daha gideceğiz falan konuşurken içlerinden birisi diyor ki ya amcacığım diyor sen böyle gidip geliyorsun ama bak bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem işte bir defa hacı yapmış, veda hacı olmuş o da. Umre'de birkaç defa yapmış. İşte 3'tür, 4'tür bu bir kaza umresine geldiği zaman bir de veda hacına geldiği zaman bu kadar. Yani yaptığı bir tane hac var. 3-4 tane umresi var başka da yok. Ama sen maşallah 20-30 devam ediyorsun. Tabii Karadeniz'de kendi şivesine göre diyormuş ki işte gözünü sevdiğim Muhammed iyisin de biraz takvan az diyor. Yani kendi takvası çok çok hac ettiği için Resul Efendimiz'in takvasını az görüyor. Şimdi biraz esprisi tabii bu. Halbuki esas takva orada değil. Takva kalpteki Allah'a karşı duyulan, hissedilen daha bir yoğun bir korku, saygı hali ve ibadetlerinde Efendimizin sünnetine uygun yapılmasıdır. Fahri Kainat Efendimizin hadis-i şerifte yasakladığı şey dinde haddi aşmak ve bir nevi ruhbanlığa meyletmektir. Çünkü İslam ruhbanlığa müsaade etmemektedir. Cenab-ı Hak Maide suresinin 87. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram etmeyin, haddi aşmayın çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Bu ayetin nüzul sebebi mevzumuz hakkında güzel bir ölçü sunuyor. Yine bir önceki rivayete benzer ama daha farklı varyantlar da var rivayette. Ve bu konuda aşırılıklar daha çok olduğu için kıymetli dinleyenlerim, yani kimisi yapmama noktasında aşırı davranıyor, kimisi yapma noktasında aşırı davranıyor. Bir türlü bu ibadetler, ibadet hayatımızda şöyle Efendimizin bizden istediği itidalli şeyi tam tutturamıyoruz. Yani mutlaka bir aşırı ya ifrata ya tefrite bir aşırılığa kaçıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye kıyametten bahsetti. Bu da başka bir olay ve ayet-i kerimenin de sebebi nüzülü mahiyetinde. Kıyametten bahsetti. Orada nasıl kopacağından ve mahşer yerinden olaylardan. Onlar da çok duygulanıp ağladılar. Sonra içlerinden 10 kişi Osman bin Maz'un'un evine toplandı. Aralarında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali gibi zatlar da vardı. Yaptıkları istişare neticesinde bundan böyle dünyadan el etek çekmeye, kendilerini hadım ettirmeye, burdurmaya, gündüzlerini oruçla, gecelerini de sabaha kadar ibadet geçirmeye, et yememeye, kadınlara yaklaşmamaya, güzel koku sürünmemeye ve yeryüzünde gezip dolaşmamaya karar verdiler. Bitti. Çok etkileniyorlar Efendimizin kıyameti anlatmasından. Ama bunu böyle yaparken hakikaten de o Efendimizin verdiği bilgilerin tesirinden böyle yapıyorlar. Bu tabi çok da kötü bir şey değil. Sahabenin Resul Efendimizin sözlerinden, Kur'an'ın ayetlerinden ne derece etkilendiklerini, nasıl bir halden hale girdiğini gösteriyor ki bu açıdan baktığımız zaman çok önemli bir örnek bunların halleri ve insanda bu hal mutlaka olması lazım. Yani bir ayet duyduğumuz zaman şimdi bana mısın demiyorsak, kalbimiz kıpırdanmıyorsa, ya ne yapalım daha önce duymuştum falan deyip geçiştiriyorsak bu da doğru değil. Dolayısıyla dini telkinlerden, ayetlerin, hadislerden etkileme açısından buradaki mübarek sahabelerin bu halleri gerçekten takdire şayan. Ama Efendimiz ne yapıyor? Bunun biraz aşırı olduğunu ifade edecek. Bu haber Peygamber Efendimiz'e ulaşınca kalkıp Osman bin Mazun'un evine geldi. Fakat kendisini evde bulamadı. Hanımına Osman ve arkadaşlarının kendisine gelmeleri için haber bıraktı. Duydum, böyle toplanmışlar, böyle bir karar almışlar. Bana da kulağıma da geldi. Dolayısıyla bir gelsinler bakalım ki bunlar ne yapmak istiyorlar. Bir görüşelim. Bu durumu öğrenince bu 10 kişilik ekip kalkıyorlar, Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıktılar. Efendimiz karar aldıkları hususları kendilerine sayarak, bu konularda ittifak etmişsiniz öyle mi, doğru mu? Bana gelen bu bilgi doğru mu? Önce bunu bir tahkik edelim. Onlar da evet ya Resulallah, bizim böyle karar almakta hayırdan başka bir gayemiz yoktur. Biz yani samimi olarak artık kıyamet, ölüm, kıyamet, ahiret, bu bizim yüreğimize iyice işledi ve kesin karar verdik. Bu böyle işte aileyle, çille, çocukluğa, ticaretle, yemek içmekle bu işin altına kalkacağımız, kalkamayacağımız anlaşılıyor. Dolayısıyla kararımız kesindir. Biz böyle yapacağız. Bakalım Peygamberimiz onlara ne dedi ve neler söyledi kıymetli dinleyenlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, buyurdu ki, şüphesiz ki ben bunlarla emrolunmuş değilim. Benim getirdiğim din de böyle gece gündüz ibadet yapacağım, namaz kılacağım, evlenmeyeceğim, ilahirihi et yemeyeceğim falan. Benim getirdiğim dinde bunlar yok. Allah bana böyle bir şey emretmedi. Elbette sizin üzerinizde nefislerinizin hakkı vardır. Kendinizin hakkı vardır. Bazen oruç tutun, bazen tutmayın. Gece hem ibadet edin hem de uyuyun. Allah'ın gecesinin sonu mu geliyor? 10 saat, 12 saat gece vakti var duruma göre. İbadet de yaparsın, istirahat de yaparsın, aklını kullanırsan, planlama yaparsan hepsine vakit bulursun. Ben hem ibadet ederim hem de uyurum. Oruç tuttuğum günlerde olur, tutmadığım günlerde olur. Et yediğim gibi hanımlarımla da beraber olurum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Sonra sahabeyi toplayıp, bu tabi bunlara sıralık sınırlı kalmıyor. Çünkü buradaki alınan kararlar, konuşulanlar öyle elden ele, dilden de dolaşır, herkesi etkileyebilir. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam önce bu 10 kişinin, onları topluyor, onların aldıkları bu kararın doğru olmadığı, yaptıklarının doğru olmadığı, aşırı olduğu, İslam'ın böyle bir şey emretmediğini önce onları güzelce bir izah ediyor. Onları ikna ediyor. Onları bir itidale davet ediyor. Sonra bu belki konuştukları tam doğru bir şekilde ulaşmayabilir, neyse yani o da yine bir aksiyon taraf olabilir. Belki mülahazası ile Allah Resulü bu kez bütün insanlar topluyor. Herkes toplansın bakalım. Gelsin. Meşte geliyorlar, toplanıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselam da onlara yine bu mevzuyla alakalı olarak bir hutbe okuyor, bir konuşma yapıyor. O konuşmada elimizde bulunuyor ve o konuşma şöyle kıymetli kardeşlerim. Onu da sizinle paylaşayım. Bir takım kimselere ne oluyor ki? Hanımlarıyla beraber olmayı, yeme içmeyi, güzel koku sürmeyi, uyumayı ve meşru sayılan dünya zevklerini kendilerine haram kılıyorlar. Bunu niye böyle yapıyorlar? Ne oluyor onlara? Nereden böyle bir şeye karar veriyorlar? Şüphesiz ki ben size keşiş ve ruhban olmanızı emretmiyorum. Keşişler olun, ruhbanlar olun, Hristiyanlarda olduğu gibi. Ben böyle bir şey söylemiyorum size. Bunu da emretmiyorum. Benim dinimde, getirdiğim İslam dininde et yemeyi terk etmek, kadınlardan uzaklaşmak bulunmadığı gibi dünyadan el etek çekip manastırlara sığınmak da yoktur. Ümmetimin seyahati oruç, ruhbanlığı ise cihattır. Yani efendim oruç tutarsın, bu efendim yani seyahat yaparsın, bu oruç anlamına gelir. Cihat yaparsın efendim, bu ruhbanlık anlamına gelir. Allah'a ibadet ediniz, ona hiçbir şeye ortak koşmayınız. Hac ve umre yapınız, namazlarınızı kılınız, zekatınızı veriniz. Ramazan orucunu tutunuz. Siz dosdoğru olunuz ki başkaları da öyle olsun. Sizden önceki ümmetler aşırılıkları yüzünden helak oldular. Dini kendilerine zorlaştırdılar. Allah da onlara zorlaştırdı. Bugün kilise ve manastırlarda bulunanlar onların artıklarıdır. Bu da Esbab-ı Nüzul rivayetlerini toplayan Vahidi'nin kitabında yer alıyor Efendimizin bu uzun konuşması. Dolayısıyla burada ne kadar Resul Efendimiz İslam'ın itidal, ahenk ve nasıl bir ibadet hayatı, nasıl bir kulluk hayatı noktasındaki ölçülerini çok net bir şekilde Efendimiz bizlere takdim etmiş oluyor. Bizlere göstermiş oluyor. Aşırılıklardan uzak durmayı, dini kendimize zorlaştırmamayı, eğer zorlaştırırsak bunun altından kalkamayacağımızı ve doğru, dürüst, orta bir yol tutmamızı da ne güzel bizlere öğretiyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sevgili Peygamberimiz biz ümmetinin önceki ümmetler gibi dalalete düşerek Allah'ın gazabına uğramaması için önemli hususların üzerinde durmuş ve hayatın nirengi noktalarına işaret etmiştir. İnsanlar için tayin edilmiş olan hedefe varabilmek için yapılması gerekenin itidal üzere akıllıca ve devamlı bir gayret olduğunu yine Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bize bildiriyor. Buyuruyor ki orta yolu tutunuz. Amellerinizi güzelleştirmeye, mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. Aman acelesiz ve telaşsız gidin. Orta yolu tutun ki varacağınız hedefe ulaşabilirsiniz. Buhari Rikak'ta. Yani Resul Efendimizin mübarek sözleri, mübarek hadisleri, tavsiyeleri ne kadar böyle insani, fıtri, insana hoş gelen, insana yol gösteren, yani hem yapılması gerekeni yapmak ama aşırı gitmemek noktasında ölçüler ortaya koyan mübarek sözler kıymeti dinleyenlerim. Dolayısıyla ne güzel kitabımız var, ne güzel Peygamberimiz var, onların ne güzel ayetleri, sünnetleri var. Bize düşen bunları doğru, en doğru şekilde, en iyi şekilde öğrenmek, öğrenmeye devam etmek, tekrar etmek, bilmeyenlere öğretmek ve bu güzel hayatı birlikte yaşamak, amellerimizi daha güzel, kaliteli bir hale getirmek. Cenab-ı Hak bize bunu lütfetsin diyor. Hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.